Beşinci ayrım.
Ömrünün bu en güzel gecesini, ömrünün bu en korkunç gününün takip etmesi mi mukadderdi? Neydi bu içinden çıkılmaz meseleler? Neydi bu mavi göğe veya sevgili bir yüze bakmayı zevk olmaktan çıkaran hisler ve üzüntüler? Yusuf bunlara alışık değildi. Vaziyeti onu o kadar sıkıyordu ki, bir arşın eninde ve boyunda bir kafesin içine kapatılmış gibi çırpınmak arzusu duyuyordu. Kalbinin derinlerinde yerleşen bir saadet hissi şimdi ona mevcut fakat erişilmez bir şey gibi görünüyor ve onun hırsını daha çok arttırıyordu. Hayatta hiçbir şey ona kıymetli görünmemiş, peşinden koşmak, erişmek, sahip olmak arzusunu vermemişti. Etrafına daima bir yabancı gözüyle bakmış, hiçbir yere bağlanmak arzusu duymamış, bu yalnızlığının gururu içinde memnun olmaya çalışmıştı. Şimdi ilk defa bir şey istiyor, hem de korkunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bu imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının bu en büyük arzusunu şimdiye kadar belki yine içinde fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzuyu hapsedildiği yeri parçalayarak ortaya çıkar çıkmaz öldürmeye mecbur kalıyordu? Niçin? Kimin için? Ali gözünün önüne geldi ve dudakları yarı merhamet, yarı istihfaf ile büküldü. Bir an içinde arkadaşını adamakıllı, aptal ve basit buldu. Onun birkaç sene evveline kadar mektep kitaplarından, birkaç seneden beri de patates yahut zeytinyağı fiyatlarından başka bir şeye akla ermediğini düşündü. Uzun senelerini onunla yan yana geçirdiği halde, bu çocuğa hiçbir zaman uğrunda bu kadar büyük bir fedakarlık yapacak derecede sevmediğini anladı. Zaten Yusuf senelerden beri hiç kimseye karşı kalbinde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi için ona hayran olması lazım geldiğini anlıyordu. Hürmet ve takdir hisleri beslemediği, hatta tepeden baktığı ve küçük gördüğü insanları nasıl sevebilirdi? Selahattin Bey'i bir parça seviyorsa buna sebep Yusuf'u çok kızdıran aczinin yanında bu adamın harikulade denecek kadar iyi bir kalbe malik olmasıydı. Zaten Şahin'de kadar manasız, dırdırcı ve ne yaptığını bilmez bir kadına peygamberce bir sabır ile tahammül eden bu adam Yusuf'u ilk günden beri hayrete düşürüyordu. Halbuki Muazzez'e karşı olan hisleri büsbütün başkaydı. Onu hariçte bir mevcut, yabancı ve başka bir insan olarak düşünmüyor, kendinin bir parçası, kolu, gözü ve yüreği olarak tasavvur ediyordu. Burada beğenmek veya beğenmemek, sevmek veya sevmemek, hayran olmak veya küçük görmek bahis mevzu olamazdı. Çünkü böyle şeyleri bir kere bile kafasından geçirmiş değildi. Muazzez'e dair içinde uyanan ve şuuruna varan his, onun kendisinden koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir acı oldu. Fakat şimdi birbiri arkasından yuvarlanıp gelen ve önüne geçilmez bir şekilde inkişaf eden bir hadiseler zinciri ona en umulmayacak şeyi yaptırmak istiyordu. Yusuf kendisini içten içe kaynatan bütün isyan hamlelerine rağmen boyun eğeceğini, ne bilgisinin ne de kuvvetinin ona yardım etmeyeceğini biliyordu. Müphem bir düşünce şeridi halinde kafasından bunlar geçer ve o elleri ensesinde mindere arkası üstü uzanıp gözlerini tavana dikerken hafifçe oda kapısı gıcırdadı. Yusuf hemen doğruldu. İçeri girenin Muazzez olduğunu görünce ayağa fırlayarak ona doğru yürüdü. Muazzez'in kalbi patlayacak kadar hızlı atmaya başlamıştı. Fakat Yusuf onun boynuna sarılacağı, yüzünü gözünü öpeceği yerde yanından geçerek kapıya gitti. Orada arkasını döndü, kendisine hayretle bakan kıza, "Ben dışarı gidiyorum, acele bir işim var," dedi. "Yusuf, yarın öbür gün Ali'nin anası sana görücü gelecekmiş. Göreyim seni, kaymakam kızı olduğunu belli et. Yusuf, annenin sözlerine de pek kulak asma. Ali kötü çocuk değildir. Parası var, malı da var, ahlakı da mazbut." Son cümleleri söylerken Yusuf'un yüzünü zehirli bir tebessüm kaplamıştı. Bunu fark eden Muazzez bir adım geriledi, bir şey demek için ağzını açtı fakat diyemedi. Birkaç kere daha gayret etti fakat bu sefer de gırtlağından ancak anlaşılamaz birkaç ses fırladı. Bir şeyler söyledim zannettiği halde kelimeler ağzının içinde kalmışlar ve dışarı çıkamamışlardı. Yusuf'un kafası zong zong atıyordu. Fakat hep o kendine hakim tavrıyla yalnız daha sıcak genç kıza sokuldu. "Sus kızım, bunun böyle olması lazım," dedi. Anlattığımız vakalardan beri 2 hafta geçmiş, bu müddet zarfında Yusuf eve pek az uğramış, zamanını daha çok zeytinlikte geçirmişti. Gece yarısından sonra geliyor, Şafak'la beraber gidiyordu. Muazzez'le karşılaşmak istemediği belliydi. Bir müddet evvel Ali'nin annesi Muazzez'e görücü gelmiş, "Düşünelim," cevabını almıştı. Bunun burada bir muvaffakat olduğu malumdu. Artık söz kesilmiş demekti. İki tarafta mümkün olduğu kadar ağırdan almış olmak için sual ve cevapların arasını uzatıyorlar, birbirlerine pek seyrek gidiyorlardı. Fakat Ali'lerin evinde nişan hazırlığı başlamış, hatta nişanda gönderilmesi adet olan baklava tepsisini örtecek kırmızı gaz boyaması bile bir kenara ayrılmıştı. Selahattin Bey 320 liranın ödenmesinin sinirlerine verdiği gevşeklik içinde her şeyle alakasını kesmiş gibiydi. Mütemadiyen ve sabahlara kadar düşündüğünü günlerin acısını çıkarmak için olacak, kafasının mutlak surette boş kalmasına gayret ediyor ve evde kendisine sorulan en basit şeylere bile omuz silkmekle mukabele ediyordu. Şahinde Hanım eskisi gibi komşu komşu dolaşıp gevezelik etmekte, alemler yapmaktaydı. Araya giren soğukluğa rağmen Hilmi Beylere bile gidip geliyor, yalnız burada Muazzez'in başkasına sözlü olduğunu asla ağzına almıyordu. Fakat başka yerlerde, "Daha bir kararımız yok ama bilmem ki, damadı pek zengin diyorlar, ahlakı da melek gibiymiş," diyerek Ali'nin senasında bulunmaktan geri kalmıyor ve bu sırada ondan damat diye bahsederek işin pek iptidatlarla bulunmadığını anlatmak istiyordu. Fakat tek başına bir şey becerecek kadar aklı olmadığı ve Selahattin Bey ile Yusuf da bu son günlerde kendi havalarında gezdikleri için nişan hazırlığı filan yapıldığı yoktu. Bu vaziyetten en çok sıkılan ve ne olduğunu ne olacağını bir türlü anlayamayan Muazzez, her sabah ve her akşam Yusuf'u tek başına bulup konuşmaya karar veriyor. Fakat bazen cesaretsizliği, bazen de Yusuf'un yorgunluktan bitkin bir halde eve gelip derhal yatağa girişi yüzünden bunu bir türlü yapamıyordu. Birkaç kere annesinin ve babasının evde olmadığı akşamlar Yusuf'u geç vakte kadar bekledi. O gelince önüne çıkıp "Yusuf abi," diye söze başlayacak oldu. Yusuf derhal onun sözünü keserek "Daha yatmadın mı Muazzez?" dedi. "Kış günü bu kıyafetle sofaya çıkılır mı? Koş yatağına. Ben de bugün çok yoruldum, hemen yatacağım." Genç kızın cevap vermesini beklemeden odasına girdi. İlk zamanlarda Yusuf'a karşı müthiş bir hiddet, hatta kin duymaya başlayan, sonra yavaş yavaş bu kızgınlığını büyük bir teessüre çeviren Muazzez, son zamanlarda Yusuf'un halinden korkmaya başlamıştı. Herhalde ağabeyisi göründüğü kadar sakin olmayacaktı. Bir akşam gene başlamak üzere olan bir mükalemeyi kesmek için sert sert cevaplar verirken, birdenbire elini uzatarak Muazzez'in yanağını okşamış, Muazzez bu elin sıtmalı gibi titrediğini fark etmişti. Bazen kızın sözlerini hiç kesmeden belki 10 dakika ve daha fazla dinliyor, gözlerinde anlayan hatta aynı şeyleri hisseden ışıklar yanıyor. Fakat karşısındakinin sözü biter bitmez sanki hiçbir şey dinlememiş ve rüyadan uyanıyormuş gibi kuru, yabancı, manasız bir cevap veriyor ve hemen uzaklaşıyordu. Onun bu hallerini gördükçe zavallı Muazzez'in perişanlığı daha çok artıyordu. Bütün gününü evde yalnız geçirdiği için kendi kendini dinlemeye alışmıştı. Durup dururken ağladığı, sonra hafif bir tebessümün dudaklarına yayıldığı da oluyordu. Kübra ile anası ise evde iki hayal gibiydiler. Kendilerine lüzum olmadığı zaman yok oluyorlar ve arandıkları zaman sanki havanın içinden birdenbire beliriyorlardı. Onlar da sinirlerinin uzun süren bir uyanıklığını dindirmek için Salahattin Bey gibi manevi bir uykuya dalmışa benziyorlardı. Kübra biraz toparlanmış olmakla beraber yüzünün hasta sarılığını hala muhafaza ediyordu. Birkaç kere gündüzleri yukarı katta Muazzez'in yanına çıkmış, yapayalnız bir odada bir mindere yüzü koyun yatarak düşünen genç kızla bir iki laf etmek istemişti. Fakat birbirlerine söyleyecek bir şey bulamadılar ve sıkıntılı bir sükût içinde uzun zaman yüz yüze bakıştılar. Bugünden sonra Muazzez Kübra'dan büsbütün kaçar oldu. Sebebini bilmediği halde bu kıza karşı içinde bir kızgınlık var gibiydi. Bir insana en muhtaç olduğu bu zamanlarda bile aklına bir kere olsun Kübra gelmemiş ve o bunu arayınca da ona ısınamamıştı. Isınmak şöyle dursun, birbirlerine susarak bakışırlarken onun gözlerinde kendisini ısırmak isteyen parıltılar sezer gibi olmuştu. Mümkün olsa gündüzleri bu evden kaçacak yahut bir köşeye saklanacaktı. Bereket versin evde kapalı kalan ve ehli bir hayvan halinde fakat çok daha maksatsız büyüyen kızların hepsinde olduğu gibi onda da vücudunu ve kafasını hiçbir şeyle meşgul etmeden, hiçbir şey düşünmeden ve hiçbir şey yapmadan saatlerce, günlerce, belki aylarca, senelerce bekleme kabiliyeti vardı ve içini yakan düşüncelerden bitap bir hale gelince bu mutlak hiçliğin kucağına atılıyordu. Bir tesadüf, daha doğrusu bir felaket birdenbire her şeyi değiştirdi. Hacı Rifat'ın İhsan bir haftadan beri düğün yapıyordu. Bir çarşamba akşamı ahenk ve coşkunluk son haddine varmıştı. Çay içi denilen mahalledeki evin avlusu kadınlarla ve kapının önündeki meydan erkeklerle doluydu. Hepsinin başları hacı yazmasıyla örtülü kadınlar avlunun kenarında sıralanmış ve oturmuşlardı. Ev halkından bir kısmı ile samimi ve teklifsiz misafirler yukarı çıkan merdivene dizilip aşağıyı seyrediyorlardı. Oldukça soğuk havaya rağmen belki de yaklaşmakta olan baharın verdiği bir cesaretle düğün açıkta yapılıyordu. Avlunun ortasındaki taşlıkta birkaç çingene karısı ellerinde zilli teflerle kısa tempolu oyun havaları çalıyorlar, mahallenin genç kadınları ve kızları önlerine bakarak ve sarı çetik pabuçlu ayaklarıyla kısa adımlar atarak bu kasabaya mahsus oyunlar oynamaktaydılar. Gelin başında sıra sıra altın ve incilerle yüklü bir fes taşıyor ve ince bir tül arkasına iki demet sarı tel yanaklarının üstünden göğsüne uzanıyordu. Onu bugünün hürmetine bir tahta iskemleye oturtmuşlardı. Şaşkın ve ağlamış gözlerle ara sıra etrafı süzüyor, fakat daha ziyade önüne bakarak, ihtimal bu sıkıntının biteceği dakikayı bekliyordu. Kolları ellerini örtecek kadar uzun olan ve etekleri yerde kat kat biriken, vişne çürüğü kadifeden dallı elbisesi, yüzüne hafif bir pembelik veriyor ve avlunun bir köşesinde yanan çıraların ışığı, nemli kirpiklerini zaman zaman parlatıyordu. Yanı başında oturan anası mütemadiyen üstlüğüyle gözlerini siliyor ve ikide bir de gelip kulağına bir şeyler söyleyen oğlan tarafına mensup kadınlarla konuşuyordu. Birkaç kere gelini de oyuna kaldırdılar. Çingene kadınların tefleri birdenbire seslerini yükseltti. Kısa mısralı şarkılar ağızlardan daha mana, hatta daha şehvet dolu olarak dökülmeye başladı. Ortaya çıkınca bir müddet ne yapacağını şaşırmış gibi bekleyen gelin, yavaş yavaş adeta donukluktan çözülüyormuş gibi kımıldadı. Etekleri zeminin iri siyah taşları üzerinde ileri geri birkaç hareket yaptıktan sonra sıçramaya benzeyen küçük hamlelerle avluyu dolaşmaya başladı. Altın işlemeli iri dalları, çıraların ışığında parlayan kalın kadife elbiseye rağmen vücudunun henüz çocukluktan çıkmayan nahifliği belliydi. Bol yenli kolları ancak göğsünün altına kadar kalkıyor ve parmakları işitilemeyecek kadar hafif şıkırdıyorlardı. Başından sarkan tüllerin altında ince ince beline kadar uzanan saçları, vücudunun hareketlerine uyarak sallanıyor, yarı kapalı gözleri hep yere bakıyordu. Oyluklarını saran enli gümüş kemer, kalçalarının hafif ve ahenkli hareketlerini meydana vuruyor ve bu sırada ışık oyunları yapıyordu. Bütün raks, gelinin vücudunun muhtelif yerlerini belli belirsiz, fakat görünmemiş bir ahenkle ve birbirinin içinde kaybolarak hareket ettirmesinden ibaretti. Kenarda dizili duran ve memnun bir tavırla başlarını sallayan kadınlar ve onların yanı başında bağdaş kurup uslu uslu oturan çocuklar, sanki gelinin hareketlerinden en ufak bir noktayı kaçırmaktan korkuyorlarmış gibi dikkatle bakıyorlardı. Merdivenin altındaki bir tahta ambarın üstüne ilişen İhsan'ın annesi bile hizmetçilere emir vermeyi bırakmıştı. Tasvip eden gözlerle oyunu takip ediyor ve aslan oğluna layık bir gelin aldığını düşünüyordu. Dışarıda erkeklerin yaptığı ahenk ise hiç bu kadar sakin ve ağır değildi. Geniş ve tozlu meydanın kenarlarına dikilen sırıkların üzerinde demir ıskaralar vardı ve bunların arasına sokulan çıralar meydanı oldukça aydınlatıyordu. Bir kenarda mevki alan iki davul ile iki zurna ve bir klarnetten ibaret çalgı heyeti bir an bile durmadan ardı arası kesilmez havalar çalıyor ve zurnacıların şişirilmiş birer kursak gibi gerilen yanakları yağlı yağlı parlıyordu. Kenarlara dizilmiş olan ağaç kütüklerinin üzerinde kasabanın ileri gelen delikanlılarının hemen hepsi mevkiye almıştı. Mavi çuha elbiseli kabadayılardan nefti şeytan bezi giymiş efendilere kadar İhsan'ın bütün dostları gelmişlerdi. Az çok herkes sarhoştu ve İhsan bir elinde koca bir binlik, öbüründe teneke bir maşrapa ile dostlarını dolaşmaktan geri kalmıyordu. Esmer yüzünde manasız bir yorgunluk ifadesinden başka hiçbir şey yoktu. Ter damlalarıyla ıslanan ince ve seyrek bıyıkları arkadaşlarının önünde şaşkın bir gülüşle sanki daha da seyrekleşiyordu. Arkaya doğru attığı oyalı yemenili fesi, başının yan tarafındaki siyah kıvırcık saçlarla ortasındaki ustura ile kazınmış yeri meydana çıkarıyordu. Kafasının içinde bu akşam arkadaşlarına iyi hizmet etmek, onları iyi eğlendirmek düşüncesinden başka bir şey yoktu. Bunun için zurnalar biraz duracak olsalar derhal küfürleri savurarak o tarafa koşuyor, fakat zavallı çingenelerin pek çabuk boşalan iri rakı şişelerini adamlarına mütemadiyen doldurtmayı da unutmuyordu. Çalgıcılar alay havası çalınca kütüklerin üstünden hemen 5-10 kişi kalkıyor, arka arkaya dizilerek ağır ve ölçülü adımlarla meydanda dolaşıp oynamaya ve ellerini başlarının üstünde birbirine yaklaştırıp tekrar yanlarına bırakmaya başlıyorlardı. Bazen parmaklar iyi şakırdasın diye toprağa sürülüyor ve ağızlarından bir sarhoş geğirmesini müteakip yüksek perdeden bir nara fırlıyordu. Ali daha erkenden gelmiş ve bir köşeye oturmuştu. Pek sarhoş değildi. Çiğlik olmasın ve İhsan'ın hatırı kalmasın diye iki yudum rakı içmişti. Orta yerde dizlerini toprağa vurup dönen iki arkadaşına keyifli gözlerle bakıyor, kendi düğününde her şeyi daha iyi yapabilmek için etrafına dikkat etmekten de geri kalmıyordu. İhsan birkaç kere gelip Ali'nin yanına oturdu. Nasılsın bakalım, senin düğün ne zaman dedi. Etme canım, daha ortada bir şey yok. İhsan sitemli bakışlarla onu süzdü. Bizden de mi saklı, gücendim doğrusu Ali dedi. Öteki cevap vermeden İhsan yerinden fırladı. Ali onun gittiği yere bakınca birkaç kişiyle birlikte gelen Şakir ile Hacı Ethem'i gördü. Şakir her zamanki gibi sarhoştu ve Hacı Ethem'in koluna girmişti. Ayağında paçalarının düğmeleri çözük, haki bir kilot pantolon, sırtında lacivert bir ceket ve yelek vardı. Oturanlar yeni gelenlere aralarında bir yer açtılar, İhsan onları karşıladı ve itibar etti. Şakir kendisine uzatılan rakı dolu maşrapayı yakaladı, kaşlarını havaya kaldırarak dikti, sonra yüzünü buruşturarak avucunun içiyle ağzını sildi. Hacı Ethem cebinden leblebiyle üzüm çıkararak uzattı ve İsa'nın adamlarından biri büyük bir çinko sahanın içinde turşu yetiştirdi. Bu aralık Şakir'in gözü birdenbire kendisinden 5-6 adım ötede duran Ali'ye ilişti. Derhal etrafındakileri dirsekleriyle iterek olduğu yerde serbestleşti. Sonra başını yukarıdan aşağıya ve sağdan sola gezdirerek müthiş bir nara attı. Oradakilerden birkaçı işi derhal çaktılar ve Hacı Ethem kendi kendine "Sardık başımıza belayı," dedi. Çünkü ortada güya henüz bir şey olmadığını söylenmesine rağmen Ali'nin muazzezi alacağına kasabada olmuş bir iş diye bakılıyordu. En ziyade Şahinde Hanım'ın intikar tarikiyle ilan ettiği bu havadis daha ilk günlerden beri Şakir'in kulağına da gelmişti. Hacı Ethem'le ikisi Yusuf'un 320 lirayı nereden edindiğini derhal anlamakta da güçlük çekmediler. Hacı Ethem bu oğlana güzel bir oyun oynamak niyetindeydi ve bir fırsat bekliyordu. Halbuki Şakir olmuş bitmiş saydığı emellerini suya düşüren, her şeyi bırakıp peşinde koştuğu kızı birkaç yüz sarı liraya sayınca elinden alıveren rakibini görür görmez köpürmüştü. Güya kime söylediğini belli etmeyerek fakat yarı yarıya Ali'ye bakarak küfürler savuruyor ve "Aman Şakir Bey, sana yakışmaz, ağır ol, dinin hakkı için," diye kendisini teskine çalışanları omuzlarıyla iterek "Bırakın beni, ben yakarım," diye bağırıyordu. Ali de derhal işi fark etti, bir bela çıkmasın diye gitmeyi düşündü fakat ondan sonra Edremit'te kimsenin yüzüne bakmaması icap ederdi. Bu kadarını yapamayacağını anladı ve aldırış etmemeye çalışarak yerinde kaldı. Şakir gitgide azıyordu. Bir kere aklı muazzeze saplanmıştı, mütemadiyen onu görüyor ve nazarları Ali'ye iliştikçe hakikaten içinde kaynar sular köpürüyormuş gibi oluyordu. Bu korkak, bu miskin bakkalın kendisi gibi bir fabrikatör oğluna, bir beye üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bütün bunların mesuliyetini bu anda Ali'de buluyordu. "Benden kabadayısı varsa çıksın bu meydana," diye bağırdı. "Yok ağam, senden üstün yiğit Edremit'te ne gezer?" diye etraftan hemen cevap verdiler. "Benim yediğim yemişe kim elini sürecekmiş bakayım?" gene etraftan atıldılar. "Kimin haddine düşmüş Şakir Bey, sen keyfine bak." Ali yerinde rahat oturamaz oldu. Şakir boynunu iki tarafa kıvırarak gözleri kapalı bağırıyordu. "Böylesi varsa kanını içerim." "İçeriz Şakir Bey, sen rahat ol." Bu sırada davul zurna tekrar bir halay havası çaldı. Gitgide muvazenelerini kaybeden bacaklar yerde sürüklenip toz çıkararak birbiri arkasına dolaşmaya başladılar. İkide bir de oynayanlar duruyor, bellerden tabancalar çıkarak havaya 4-5 el sıkılıyordu. Şakir etrafındakilere iterek ortaya atladı ve oynayanların arasına katıldı. İpekli Halep işi kuşağı çözülmüş, yerde sürünüyor ve ayağına dolaşıyordu. Sol eliyle onu beline sokuşturarak oynamaya başladı. Zorla ayakta duruyor ve olduğu yerde dönüyordu. Dizlerini yere vurmak için eğildiği sırada yüzüstü tozlara yuvarlandı ve güçlükle doğruldu. Gözlerini açamıyor ve etrafa göz kapaklarının arasındaki bir çizgiden bakıyordu. Bir aralık Ali'nin önünde olduğunu hissetti, ona dönerek dimdik durmaya çalıştı. Yüzünün adeleleri ve dudaklarının kenarı sinirli sinirli oynuyordu. Hep o yarı kapalı gözlerle, kaşları alnına doğru gerilmiş, meydan okuyan bir tavır aldı. Ali de doğrulmuştu. Sapsarı yüzüyle karşısındakine bakıyor ve şu anda Şakir'i değil, etraftaki arkadaşlarını bir korkaklık yaparsa onların ne diyeceğini düşünüyordu. Şakir hafif bir silkindi. Oyuncular halkasının ortasına girmiş bulunan bir davul ile bir zurna bu tarafa yaklaşmıştı. Davulcu kamburunu çıkararak var gücüyle tokmağını vuruyor, zurnacı ise bütün gücüyle oyuna iştirak ediyormuş gibi kıvrıla kıvrıla üflüyor ve çalgının ağzını bazen oynayanlardan birine, bazen de büsbütün coşarsa dimdik gökyüzüne çeviriyordu. Şakir oyuna devam ederek birkaç adım ilerledi. Bu sırada seyircilerden ve oynayanlardan bir kısmı silahlarını çekmişler, birbiri arkasına havaya sıkıyorlardı. Şakir de elini sol tarafına attı, lacivert ceketinin altından iri bir Smith & Wesson tabancası çıkararak yıldızlara doğru üç el sıktı. Sonra sanki bu ağır silahı taşımaktan yorulmuş gibi kolu ağır ağır aşağıya indi, Ali'nin hizasına gelince durdu, dimdik uzandı ve daha aşağı inmedi. Şakir'in biraz evvel açılmayan gözleri şimdi yüz yuvarlaktı ve biraz dışarıya fırlamış gibi görünüyordu. Başı biraz sağa eğildi ve gözü namlunun hizasına gelince iki defa arka arkaya tetiği çekti. Bütün bunlar tabancanın çıkıp havaya sıkılması ve sonra Ali'ye doğru uzaması bir nefes alımı kadar bir zamanda olmuştu ve birçokları ancak silah sesi üzerine başlarını o tarafa çevirdiler. Ali kurşunları yiyince başını geri atmış ve oturduğu kütükten aşağı toprağın üstüne süzülüvermişti. Meydanda bulunanların hepsi, oynayanlar, davulcular, zurnacılar, rakı içenler, artık sızmaya başlamış bulunanlar birbirine girmişti. Herkes yerde yatanın başucuna koşuyordu. İhsan diz çökmüş, Ali'nin başını ellerine almıştı. Yanında ayakta duranlardan birine başıyla işaret etti. O eğilip yaralının göğsünü açtı. Kurşunlar dört parmak ara ile sol tarafa girmişlerdi. Siyah birer delikten ibaret olan bu yaralardan pek az kan geliyordu. İhsan başını kaldırarak etrafındakilere baktı. "Gördünüz ya, gitmiş," demek istiyordu. Oradakilerden biri bilgiç bir tavırla, "Bırakın yakasını gayri, Allah rahmet etsin," dedi. Hep birden "Allah rahmet etsin," dediler. Ancak bundan sonra akıllarına Şakir geldi. Başlarını çevirip baktıkları zaman onun hala orada, ateş ettiği yerde durduğunu, tabancayı tutan sağ elinin ölü gibi aşağı sallandığını ve diğer eliyle de kendisini götürmek, kandırıp kaçırmak isteyen Hacı Ethem'le diğer adamlarını uzaklaştırmaya çalıştığını gördüler. Sokağın başından iki jandarma ile genç bir jandarma çavuşu belirdi. Hürriyetin ilanından beri oldukça kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine karşı halk, eski zaptiyelere yaptığı gibi laubalilik gösteremiyor ve bir tanesi bir yerde görününce herkes işine gücüne gidip üstüne iş açmamayı tercih ediyordu. Bu sefer de onların görünmesiyle meydanın boşalması bir oldu. Yolları tutmaya çalışan jandarmalar şahit yazmak için ancak 4-5 kişiyi orada alıkoyuverdiler. Bu şahitlerden ikisi adlarını jandarmalardan birine yazdırdıktan sonra belediye doktoruna ve Ali'nin babasına gönderildiler. Ve Şakir koluna girer bir jandarma ile birlikte ağır ağır yürümeye başladı. Hacı Ethem kargaşalık sırasında birdenbire ortadan kayboluvermişti. Tavşan bayırının eteklerindeki karakola kadar hiçbiri ağzını açıp bir şey söylemedi. Pembe boyalı ahşap binaya girince şahitlerle Şakir sofada kaldı. Çavuş odasına girerek kağıt kalem hazırladı. Şakir'in elinden alınan kocaman toplu tabanca masanın üstünde uzanıyordu. İlk önce içeri çağrılan Şakir ifade verecek halde değildi. Şaşkın ve hala sarhoştu. Çavuşun verdiği tabakadan kalın bir cigara sarmaya çalışıyor. Fakat titrek parmaklarının arasından cigara kağıdı mütemadiyen kayıyordu. Çavuş önündeki kağıtları duvardan alıp masanın üstüne koyduğu aynalı küçük lambanın ışığında katilin ancak hüviyetini yazabildi. Sonra kapının yanında bekleyen jandarmaya "Al götür, şahitlerden biri gelsin," dedi ve arkasına yaslanarak esnedi. Şakir ayaklarını sürükleyerek kapıya gitti fakat dışarı çıkarken Hacı Ethem'le göğüs göğüse geldi. Bu sanki Şakir'i görmemiş yahut onu tanımıyormuş gibi başını bile çevirmeden çavuşa doğru yürüdü. "Nasılsın bakalım Cemal Çavuş?" dedi ve sonra başını sallayarak ilave etti. "Yazık oldu aslan gibi delikanlıya, billahi çok yazık oldu." Cemal Çavuş genç ve meslekte yeni bir jandarmaydı. Fakat Hacı Ethem'in buraya Ali'ye yanıp yakılmak için gelmediğini anlayamayacak kadar da saf ve acemi değildi. Şüpheli gözlerle karşısındakine baktı. Hacı Ethem dışarı çıkmayıp kapıda bekleyen ve lakayt gözlerini kendisine diken Şakir'i göstererek, "Bu oğlana anası yatak yorgan gönderdi, onları getirdim. Yolunuyor zavallı kadın, pek perişan oldu." Sonra Şakir'e dönerek, "Git yatağını ser de uyu, sabah ola hayır ola, bir kazadır oldu artık, dikkatsizlik ettin, sarhoşlukla insan daha çok sağına soluna bakmalı," dedi. Şakir bu sözlerin manasını düşünerek yavaş yavaş dışarı çıktı. İçeride Hacı Ethem'le Çavuş yalnız kalınca bir müddet sustular. Sonra Çavuş gözlerini Hacı Ethem'e çevirerek "Ne var?" der gibi bir işaret yaptı. Öteki susmakta ve derin derin düşünmekte devam ediyordu. Nihayet uzun hesaplar yapıp yekûnunu toplamış gibi başını silkti. "Ne olacak bu oğlanın hali?" dedi. "Allah bilir, bir de koca reis bilir." Koca reis dediği ağır ceza, o zamanki ismiyle mahkemeyi cinayet reisiydi. İri yarı ve oldukça yaşlı bir adam olduğu için halk, daha doğrusu mahkemeye işi düşenler ona bu adı takmışlardı. Hacı Ethem hafifçe tebessüm etti ve karşısındakine manalı gözlerle bakarak, "Koca reis ne edecek ki? Bir kazadır oldu. İşte tasmim, tasavvur yok, cinayet değil." Çavuş eliyle işaret ederek, "Yapma canım," dedi. "Bu kadarını bize bari anlatma. Şahitler dışarıda, şimdi hepsine soracağım." "İki gözüm, elmas çavuşum, bir beni dinle de sonra şahitlerini çağır. Zaten ben de şahit sayılırım. Hem oradaydım hem de sarhoş değildim." Yerinden kalkıp çavuşun masasına gitti. Ellerini kavuşturup oraya Cemal Çavuş'un önüne dayandı. Başını ileri uzatarak yavaş sesle fakat hiç durmadan ve cümleleri birbiri arkasına sıralayarak birçok şeyler söyledi. Bu meyanda Ali'nin ölümünün bir kaza eseri olduğuna çavuşu ikna etti. Sonra doğrularak gitmeye hazırlandı. Bu sırada gözleri masanın kenarında duran iri Smith Wesson tabancaya ilişti. "İki gözüm," dedi. "Bu iş bir kaza. Fakat bu kazayı Şakir'in yaptığı muhakkak mı?" Cemal Çavuş bu kadarını anlamaya, deminki mükalemenin ve onun sonunda masanın üstüne bırakılan ufak bir torbacığın kafi olmadığını bildiren bir baş silkmesiyle cevap verdi. O zaman Hacı Ethem elini ceketinin sağ cebine atarak bir küçük torba daha aldı, masanın üstüne diğerlerinin yanına bıraktı. Sonra pantolonunun cebinden ufakça bir Browning tabancası çıkarıp çavuşa uzattı. Karşısındaki hayretle silahı alıp bunun ne demek olduğunu sorarken Hacı Ethem masanın üstündeki iri toplu tabancayı beline yerleştirdi. Cemal Çavuş hep o sükuti ve anlayışlı tavrıyla karşısındakini süzüyordu. Dışarı çıkarken arkasından seslendi. "Bir falso verip benim de başımı belaya sokmayın, işinizi sağlam tutun." "Sen merak etme, müsaade et de dışarıda şahitlere birer cigara vereyim." Çavuş tekrar gülümsedi ve masanın üstündeki torbacıkları ceketinin iç cebine yerleştirdi. Elinde tuttuğu Browning tabancayı da çekmecelerden birini çekerek oradaki kağıtların üstüne bıraktı ve gözü kilitleyip anahtarı yanına aldı. Odadan dışarı çıkan Hacı Ethem, dördü de oturdukları sıranın üstünde uykuya dalmış bulunan şahitleri dürterek uyandırdı. Hepsine birer tutam kaçak tütün ikram ederek havadan sudan ve Ali'yi kimin öldürdüğünden bahsetti. Bu şahitlerin üçü, gelinin geldiği Çoruk köyündendi. Hacı Ethem'in öğrettiği şekilde şahitlik ederlerse mahkemeye daha az gelip gideceklerini ve başlarına daha az bela sardıracaklarını düşünerek başlarını tasvip bile sallıyorlardı. Dördüncüsü davulcu çingenelerden biriydi. Hem jandarma eline düştüm diye korkudan titriyor hem de bu işten ne vurabileceğini hesaplıyordu. Fakat Hacı Ethem çavuşa gösterdiği eli açıklığı bunlara da göstermek niyetinde değildi. Onun için elini davulcunun omuzuna koyarak, "Ülen çingene," dedi, "ben de oradaydım, bütün vukuatı gördüm, Her şey benim anlattığım gibi oldu. Eğer başka türlü ifade verip yalancı şahitlik edersen leşini sererim. Davulcu oturduğu yerden kalkıp elini bağrına basarak, aha, namusum hakkı için dediğin gibi ifade vereceğim. Ama bizim kışlak buraya uzaktır. Gelip gitmesi güç olur. İşler yüzüstü kalır. Onun için telaşı ediyorum, dedi. Hacı Ethem ona bir tutam daha tütün uzatarak kalktı, karakoldan çıktı ve gecenin bu vaktinden sonra Hilmi Beylerin evinin yolunu tuttu. Çavuşun yanına giren şahitler hep aynı şeyi söylediler. Bir şey görmedik, bir şey duymadık. Herkes içip oynuyor, keyfine bakıyordu. Bir aralık Ali aman deyip yere yıkıldı. Meğerleyin vurulmuş. Hepsi ifadelerinin altına parmak bastılar. Sonra onlar da karakoldan çıkıp üçü bir tarafa, biri başka tarafa yollarına gittiler. Cemal Çavuş nöbetçi olduğu için geceyi orada geçirecekti. Odanın bir köşesinde duran yayları bozuk kanepeye uzanarak kaputunu sırtına çekti. Şakir, jandarmaların koğuşundaki iki katlı tahta kerevetlerden birinin alt kısmına yatağını sermiş, yatıp uyumuştu. O kadar derin bir uykudaydı ki, ne saatte bir koğuşa girip nöbet değiştiren jandarmaların gürültüsü, ne de dışarıda kapının önünde dolaşan nöbetçinin, sokağın taşlarında çın çın öten nalçalı ayakkabılarının sesi onu uyandıramıyordu. Muhakeme uzun sürmedi. Zaten Şakir, tevkifinin haftasında müstantik tarafından serbest bırakılmıştı. Bu bir haftanın da ancak gündüzlerini, onu da müdür odasında oturup cigara içmek ve nizamiye kapısının yanındaki küçük bahçede aşağı yukarı dolaşmak suretiyle hapishanede geçirdi. Geceleri evine bırakılıyordu. Güya gizli olarak yapılan bu müsaadeyi kaymakam, müdde-i umumi ve ceza reisine kadar herkes biliyor ve bir şey demiyordu. Çünkü başka türlü olmasına imkan yoktu. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı bile hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen Hilmi Bey'in oğlunun sahiden hapsedileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi. Bir Hilmi Bey'in oğlu adam öldürse bile onlarla bir tutulamazdı. Değil böyle mahkum olacağı şüpheli kimseler, 15 seneye mahkum edilmiş eşrefzadeler bile cürümlerinin cezasını çok kere yarı yarıya evlerinde çekiyorlardı. Hapishanede kaldıkları zamanlar valinin veya bir adliye müfettişinin nadir ziyaretlerine münhasırdı. Bazen aksi bir karakol komutanı veya hapishane müdürü geliyor, birkaç gün o da kendisini göstermek ve göz yıldırmak için sertlik yapıyor, fakat bazı mahpusların dışarıdaki ahbapları gelip kendisiyle konuştuktan sonra her şey eski şeklini avdet ediyordu. Zaten ilk yapılan sertlik de bir pahalıya satılmak manevrasından başka bir şey değildi. İşte Şakir içlerine düşüneceği sandığı mahpusları, içi avlu ve nizamiye kapısı birbirinden ayrılan yüksek tahta parmaklığa yüzlerini dayayarak sessiz sessiz dışarı bakışırlarken gördü. Bu da ancak bir hafta sürdü. Sonra muhakeme safhaları başladı. Fakat müstantik, Şakir'in bu katille alakasını tespit edilemedikten sonra muhakemece yapılacak iş kalmamıştı. Yalnız Ali'nin babasının uğraşması işi biraz uzattı. Şerif Efendi o gece düğün yerinde bulunanlardan 3-5 kişiyi şahitlik etmeye kandırmıştı. Bunlar ilk celsede vakayı gördükleri gibi anlattılar ve Şakir'in tabancayı Ali'ye doğrulttuktan sonra nişan bile aldığını söylediler. Fakat bunların bir kısmı sonraki celselerde kim bilir neden yavaş yavaş ifadelerini değiştirdiler, pek sarih olmayan bir takım kemkümlere boğuldular. Diğer şahitler, bu meyanda karakolda ifade veren ilk 4 şahit bir şeyden haberi olmadığını, o gece herkesin coşup havaya silah attığını ve bu gürültü arasında Ali'ye kimin kurşunu değdiğini kestiremeyeceklerini ileri sürdüler. Şakir'in avukatı Hami Bey oldukça zengin ve Hilmi Bey'le de uzaktan akrabaydı. Meslektaşları arasında biraz tuhaf bir şöhreti olan bu adam, kasabanın en çok iş yapan dava vekiliydi. Keskin ve gür bir sesi, kandırıcı bir mantığı vardı. Aldığı davaların hemen hemen hepsini kazanıyor, fakat bunun için bazen pek temizlenemeyecek yollara saptığı oluyordu. Onun fikrince nasıl harpte kazanmak için her vasıta meşru ise, adalette kazanmak için de mümkün olan her çareye başvurmakta beis yoktu. İfade değiştirtmek, cürmü başkasının üstüne atmak, yalancı şahit bulmak, 5-10 kuruş mukabilinde bir zavallıya bu işi ben yaptım dedirtip o işi asıl yapanı kurtarmak gibi şeyler. Hami Bey'in her gün tatbik ettiği ince usullerdi. Fakat Şakir'in davasında zekasını pek fazla sarfa vesile olacak vaziyetler zuhur etmedi. Hacı Ethem her şeyi yoluna koymuş ve avukata iş bırakmamıştı. Reis Ali'yi Şakir'in öldürdüğünü biliyordu. Zaten bunu bilmeyen de yoktu. Fakat bu bilgiden daha mühim olan şeyler vardı. Şahitler, deliller. Bunlar hep Şakir'in lehineydi veya öyle tertip edilmişti. Kaymakam Salahattin Bey ise ileride anlatacağımız haller yüzünden bu işle hiç meşgul olmadı. Ali'nin babası mahkemede bağırıp "Davacıyım, kana kan isterim." dedikçe reisin yüreği parçalanıyor, fakat bir şey yapamayacağını düşünerek "Adaletten emin olunuz." demekle iktifa ediyordu. Çünkü Şakir'in katil olduğunu ispat edecek delillere mukabil ortada daha büyük ve müsbet bir delil vardı ki bu bütün şahit ifadelerini, bütün ithamları çürütüyordu. Bu bir doktor raporuydu. Bu rapora nazaran maktul Şerifoğlu Ali'nin sol göğsünden çıkarılan kurşunlar büyük çaplı ve ham kurşun atan bir tabancadan endaht edilmişti. Halbuki muhakemede mevcut olan ve zabıt varakasına nazaran vaka mahalline jandarma yetiştiği esnada Şakir'in hala elinde bulunan tabanca küçük bir Browning'di. Bu rapor meselesi ortaya atılmadan evvel ifadeleri alınan şahitler Şakir'in Ali'ye sıktığını söyledikleri tabancanın cinsini tayin edememişlerdi. Şerif Ağa sonradan bunların ifadelerini değiştirip "Biz Şakir'in elinde büyük toplu bir tabanca gördük." dedirttiyse de bu ifadeler bir işe yaramadı. Şakir kendisine o gece hakkında sorulan bütün suallere "Bilmem, sarhoştum, bir şeyden haberim yok." diye cevap veriyordu. "Ali ile bir geçmişin var mıydı?" "Ne gezer, mahalle bir komşuyuz, ne geçmişimiz olacak?" "Peki bak, ona kurşun sıkarken görenler var." "Yanlış, ben kimseye silah doğrultmadım, havaya sıktım." Bu cevapları verirken yüzü artık sıkıyorsun, kes bakalım diyen bir ifade alıyor, kaşının biri kalkıyor ve dudakları aşağı doğru çekiliyordu. Hami Bey bu kadar açık bir hakikati müdafaya mecburiyetinde kaldığından dolayı hayret ediyormuş gibi bir tebessümle söze başlayarak meseleyi bir kere daha hulasa etti. Evvela Şakir'le Ali'nin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birbirlerini öldürmeyi düşündürecek sebeplerin mevcudiyetini tasavvura bile imkan olmadığını söyledi. Hakikaten Muazzez meselesi muhakemede bir kere bile ağza alınmamıştı. Çünkü hiçbir taraf kaymakamı işin içine karıştırıp kızdırmak istemiyordu. Sonra Muazzez'i istemek meselesi kadınlar arasında yayılmış bir iş olduğu ve Şerif Ağa bile karısını muhakemede şahit dinletecek kadar ileri gidemediği için hiçbir taraf bu noktayı eşelemiyordu. Bütün hadiseleri bilen reis Hami Bey'in muhakemenin tavanını gürleterek "Maktul Ali ile müvekkilim birbirlerine düşman olmak şöyle dursun, bir tehlike karşısında birbirlerini kurtarmak için ölmeye koşacak kadar samimi ve fedakar iki dostular" diye söylenmesini sonuna kadar dinlemek mecburiyetindeydi. Hami Bey vaka gecesini anlatmaya başlayarak o gece herkesin sarhoş ve neşeli bir halde havaya tabancalar sıktığını, bu serseri kurşunlardan ikisinin zavallı Ali'yi yere sermiş bulunduğunu, ortada bir cinayet değil bir kaza mevcut olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. "Fakat bu kazanın faili Şakir Bey değildir. Çünkü hükümet tebabetinin Fethi Meyit neticesinde verdiği rapor, sebebi katil olan silahın efsafını kat'i olarak tayin etmiştir ve bu efsaf müvekkilimin kullandığı tabancaya asla tevafuk etmemektedir. Yüksek hakimlerim, burada tesadüfün ve ilahi arzunun bir cilvesine daha şahit oluyoruz. Bir kaza oluyor ve bir vatan çocuğu ölüyor. Bu kâfi bir felaket. Artık başka bir felakete yol açmak istemeyen tesadüf, adaletin elini yanlış bir yere sevk ederek hiçbir kastı olmayan zavallı, hakiki mücrimin bir arada unutulmasına sebebiyet veriyor. Müdafaanın sonuna doğru reisin yanında oturan iki ağza uyumaya başladılar. Şerif Efendi oğlunun katilinin göz göre göre temize çıktığını seyretmemek için ayakta durduğu köşeden sıyrılıp dışarı çıktı ve içini çeke çeke evine gitti. Şakir de oturduğu iskemlede uyukluyordu. Hami Bey sözünü bitirdikten sonra reis mahkemeyi başka güne bıraktı ve o gün kararın okunacağını söyledi. Bu karar herkesin beklediği gibi beraatti. Kaymakam Salahattin Bey'e üzüntülü günleri atlattıktan sonra geldiğini söylediğimiz gevşeklik geçici bir şey değildi ve günden güne artıyordu. Kendisinde kalp hastalığı başlamıştı.